Ayrım 4, sayfa 42. Evrenden hareketle ortaya çıkarılan deliller, kozmolojik kanıt. Bilindiği gibi kozmos, güzel ve düzen kelimelerini birleştiren, aynı zamanda evren anlamına gelen Yunanca bir kavramdır. Kozmetik kavramının bu kelimenin güzellik anlamından türetildiğini hatırlamak gerekir. Ancak Tanrı'nın varlığının lehine bir kanıt olarak kozmolojik delil, ontolojikten farklı olarak deneyimden, gözlemden, en yaygın ifadesiyle evrende görülen hareket, değişim ve nedensellikten başlayarak ilk muharrik, ilk neden düşüncesine varmaya çalışan kanıttır. Bu nedenle a posteriori bir delil olup, akıl yürütme biçimlerinden genellikle tüme varım yöntemini kullanır. Tarihsel köken olarak antik Yunan filozoflarından Platon ve Aristoteles'in düşüncelerine dayansa da, özellikle Yahudi, Hristiyan ve Müslüman teologlarca sıkça kullanılmıştır. Nitekim Kur'an'da geçen Hazreti İbrahim'in yıldız, güneş ve ay gibi değişip yok olan, sönen, batan, kaybolan cisimlerden hareketle değişmeyen, yok olmayan varlığa yönelik akıl yürütme biçimi Tanrı'nın varlığı lehine kozmolojik bir kanıtlamayı göstermektedir. Bu anlamda dini literatür açısından kanıtın kökenlerini antik Yunan felsefesinden çok daha öncelere götürebiliriz. Orta Çağ'da ise Gazali'nin Hudus kanıtı, Thomas Aquinas'ın 5 yolunun ilk üçü, kozmolojik kanıtın versiyonları olarak görülmektedir. 18. yüzyılda Leibniz'in yeter neden ilkesi bağlamında formüle ettiği kanıt, farklı şekillerde de olsa günümüzde Richard Swinburne ve William Lane Craig tarafından da savunulmaktadır. Düşünce tarihinde tek bir kozmolojik delilden ziyade belki kozmolojik deliller ailesinden bahsedebiliriz. Fakat konunun daha iyi anlaşılması için temel odak noktaları esas alınarak tüm bu deliller 3 ana grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi zamansallığı esas alınarak sonradan var olmaya başladığı düşüncesinden hareketle evrenin var edici bir nedene ihtiyaç duyduğunu göstermeye çalışan İslam düşüncesinde hudus kavramı ile ifade edilen kelamın kozmolojik delili diyebileceğimiz versiyondur. Adından da anlaşılacağı gibi bu versiyonu özellikle kelamcılar kullanmıştır. İkincisi, şeylerin varoluş biçimlerindeki farklılıktan hareketle mümkün varlıktan zorunlu varlığa giden imkan kanıtıdır. Bu versiyonu özellikle filozoflar kullanmıştır. Üçüncüsü ise Leibniz tarafından savunulan yeter neden ilkesi bağlamında oluşturulan kanıttır. Biz burada klasik şekliyle yer alan hudus ve imkan kanıtına yer vereceğiz. Fakat konunun daha iyi anlaşılması için düşünce tarihinde yaygın bir şekilde ele alınan Aquinas'ın Tanrı'nın varlığına giden 5 yolunu bilmek gerekir. Özellikle ilk 3 yol kozmolojik kanıtın çeşitli versiyonlarını yansıtmaktadır. 1. Evrende bulunan her şey hareket halindedir. Hareket kendiliğinden meydana gelemez. Çünkü bir şey hem hareket eden hem de ettirilen olamaz. Öyleyse kendisi hareket etmeyen fakat hareket ettiren bir ilk muharrik olmalıdır. 2. Evrende her şey bir başka şeyin sebebiyle meydana gelmektedir. Hiçbir şey kendi kendisinin sebebi olamaz. Zira böyle bir durumda kendisinden önce kendisinin olması gerekir ki bu çok saçmadır. Dolayısıyla şeylere neden olan etkin bir sebep olmalıdır. 3. Evrende mümkün ve mümkün olmayan varlıklar vardır. Mümkün varlıklar zamanın belli bir anında meydana gelmiştir. Var olmak için kendileri gibi olmayan, başlangıçsız, zorunlu varlığa ihtiyaç vardır. 4. Varlıklar arasında güzel, daha güzel gibi bir derecelendirme söz konusudur. Bu durumun bir anlam ifade edebilmesi için, yani daha güzel veya daha az yargısı için bir referans noktası olmalıdır. Bu nedenle şeylere varlığını veren maksimum bir varlık olmalıdır. 5. Evrende var olan her şeyde belli bir amaç ve düzen vardır. Amaç ve düzen kendiliğinden ortaya çıkmaz. Öyleyse bu düzen ve amacı veren bir varlık olmalıdır. Aquinas bu 5 yoldan hareketle Tanrı'nın varlığını ispat etmeye çalışır. Bu yolun Özellikle ilk üçü kozmolojik kanıt, beşincisi ise teleolojik kanıtı yansıtmaktadır. A. Hudus delili. Bilindiği gibi hudus, kavram olarak yok iken sonradan var olan, belli bir zamanda ortaya çıkan şeyler için kullanılır. Buna göre bir şey öncesinde yokken sonradan var olmuşsa mutlaka onu var eden bir neden olmalıdır. Çünkü hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Evren de yokken sonradan meydana gelmiştir. Öyleyse onun varlığına sebep olan bir neden olmalıdır. Kanıtı şu şekilde formüle edebiliriz. 1. Var olmaya başlayan her şeyin varlığının bir nedeni vardır. 2. Evren var olmaya başlamıştır, yani sonradan meydana gelmiştir. 3. Öyleyse evrenin bir nedeni olmalıdır. Burada yapılan kıyasın doğru olması için öncelikle yapılması gereken şey, öncüllerde yer alan önermelerin doğru olup olmadığıdır. Zira öncüller doğru olursa, sonuç da doğru olur. Buna göre birinci öncülde yer alan, var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır önermesinin doğruluğuna bakmak gerekir. Aslında bu öncülün doğru olmadığını ileri süren kimse pek çıkmamıştır. Çünkü gerçekte bir şey meydana gelmişse mutlaka onun bir nedeni olmalıdır. Bu önermenin doğru olmadığını iddia edenler, özellikle kuantum fiziğinden sonra nedensiz şeylerin de meydana gelebileceğini belirtmişlerdir. Fakat bu durum, meydana gelen olayların nedensiz olduğunu değil, eldeki bilimsel verilerle açıklanamadığını, nedenini bilemediğimiz, ortaya çıkaramadığımız olayların olduğunu gösterir. Zira geçmişte nedeni bilinmeyen birçok olayın artık bilindiğini hatırladığımızda bu itirazın çok makul olmadığı görülmektedir. Hudus kanıtında asıl önemli olan öncüllerde yer alan ikinci önermedir. Klasik şekliyle evren hadistir veya evren var olmaya başlamıştır önermesinin doğru olmaması durumunda kanıtın hiçbir geçerliliği kalmayacaktır. Zaten varlığını reddedenler açısından evren ezelidir. Varoluşu için başlangıç olmadığından herhangi bir nedene ihtiyaç da yoktur. Kozmolojik kanıtı savunanlar açısından evrenin sonradan meydana geldiği, bilfiil sonsuzluğun mümkün olmadığından hareketle temellendirilir. Buna göre sonsuzluk, sadece matematiksel sayılar gibi, fiziki gerçekliği olmayan şeylerde mümkün olabilir. Bunun dışında herhangi bir bilfiil sonsuzluktan bahsedilemez. Fiziki bir gerçeklik olan evrenin sonsuz olması mümkün değildir. Mümkün olması halinde, örneğin başlangıcı sonsuz olan yıllardan bugüne, yani 2021 yılına gelmek asla gerçekleşmezdi. Zira geriye doğru gittiğinizde başlangıcı olmadığı için sayı doğrusundaki eksi sayıları, örneğin eksi 100 milyar, eksi 200 trilyon ve daha fazlasını düşündüğünüzde asla bugüne gelmek mümkün olmazdı. Kozmolojik kanıtın çağdaş savunucularından Craig, bu durumu sonsuz sayıda kitaplarla dolu olan kütüphaneyle örneklendirir. Sonsuz sayıda kitaplarla dolu olan bir kütüphanede sonsuz sayıda siyah ve sonsuz sayıda kırmızı kitap olduğunu düşünelim. Hiçbir sonsuz sayı diğerinden daha fazla üyeye sahip olamayacağına göre kütüphane içinde bulunan toplam kitap sayısı kadar kırmızı kitaba, kırmızı ve siyah kitapların toplamı kadar kırmızı kitaba ve kırmızı kitapların dışında toplam siyahlar kadar kitaba sahiptir. Ancak böyle bir durum saçmadır. Bu nedenle gerçek sonsuzluk matematiğin ideal dünyasında var olsa da fiziki anlamda mümkün değildir. Diğer yandan entropi yasasına göre de evrenin sonsuz olduğu mümkün görünmemektedir. Bu yasa açısından evrendeki enerji sürekli azalırken düzensizlik artmaktadır. Enerji sürekli azaldığına göre evren mutlaka yok olacaktır. Fakat evrenin başlangıcı yok ve sonradan meydana gelmediyse şu ana kadar yok olması gerekirdi. Çünkü başlangıcı sonsuz olduğundan evrendeki enerji çoktan bitmiş olacaktı. Şimdiye kadar böyle bir durum gerçekleşmediğine göre evrenin bir başlangıcının olduğu daha doğru bir varsayımdır. O halde evrenin başlangıcı vardır ve bu başlangıca neden olan bir varlık olmalıdır ki kozmolojik kanıtı savunanlar açısından o tanrıdır. Ayrıca 20. yüzyılda büyük patlama teorisi, genişleyen evren modeli ve termodinamiğin ikinci yasası gibi bilimsel bulguların ortaya çıkmasıyla, öncesinde kabul edilen durgun kuram modelinin terk edilip, evrenin büyük bir patlamayla sonradan meydana geldiği, bugün çoğunlukla bilim adamları tarafından kabul edilir olmuştur. Öyleyse ikinci öncül olan evren var olmaya başlamıştır, yani sonradan meydana gelmiştir önermesi, hem bilfiil sonsuzluğun imkansızlığından hem de bugünkü bilimsel verilerden hareketle doğru olduğuna göre kıyasın sonucu doğrudur. Yani evrenin bir nedeni vardır ve bu neden varlığını kabul edenler açısından Tanrı'dır. B. İmkan kanıtı. İmkan kanıtının ortaya çıkış noktasını şeylerin varoluş biçimleri oluşturur. Buna göre varlıklar, varoluşları açısından zorunlu ve mümkün olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu varlık, varlığı kendinden olan, var olmak için herhangi bir nedene ihtiyaç duymayan, yokluğu düşünüldüğünde zihnen bir çelişki oluşan varlıktır. Bu tanım açısından Tanrı, varlığı zorunlu olan ve yokluğu düşünüldüğünde tanımı gereği bir çelişkinin ortaya çıktığı varlıktır. Mümkün varlık ise, varlığı kendi zatından olmayan, var olmak için bir başka nedene ihtiyaç duyan, yokluğu düşünüldüğünde zihnen herhangi bir çelişkinin ortaya çıkmadığı varlıktır. Yani yokluğu imkan dahilinde olan, olmasaydı da olurdu denilebilecek varlıklardır. Buna göre, mümkün varlığın meydana gelmesi için bir nedene ihtiyaç vardır. Çünkü varlığı da yokluğu da mümkün olan varlık, neden yok değil de var olmuştur? Bunun nedeni nedir? Sorusu bir açıklama gerektirmektedir. Bu soru, nedeni olmayan bir neden, yani zorunlu varlıkla cevaplandırılır. Aksi halde bu varlığın da nedene ihtiyaç duyması gerekirdi ki bu durum sonsuza kadar gidemez. Öyleyse mümkün varlığı meydana getiren, kendisi gibi mümkün olmayan, varlığı kendinden olan zorunlu varlık olmalıdır ki, kanıtı ileri sürenler açısından bu varlık Tanrı'dır. İmkan kanıtını şu şekilde formüle edebiliriz. 1. Evrende tecrübe ettiğimiz birçok mümkün varlık vardır. 2. Mümkün varlık ya kendi kendisinin nedenidir veya bir başka varlık tarafından meydana getirilmiştir. 3. Bir varlığın kendi kendisinin nedeni olması için kendisinden önce kendisinin olması gerekir ki bu çok saçmadır. Benim aynı zamanda babam olmam gibi. 4. Öyleyse varlığı kendinden olan, başka bir nedene ihtiyaç duymayan bir varlık olmalıdır ki, 5. Bu varlıkta varlığı kendinden olan zorunlu varlıktır. Görüldüğü gibi imkan kanıtı, evrenin zamansallığından ziyade, varlığı mümkün ve zorunlu olarak ikiye ayırdıktan sonra, nedenselliğinden hareketle varlığı zorunlu olanı ilk neden olarak görmek biçiminde yapılan kanıtlama yöntemidir. Farabi, İbn Sina gibi İslam filozofları tarafından sıkça kullanılmıştır. Kozmolojik delil birçok açıdan eleştirilmiştir. Kanıtı iki temel gerekçeden hareketle eleştiren önemli filozoflardan birisi Kant'tır. Bu gerekçelerden birincisi, duyu deneyiminden, tecrübeden hareket etmesine rağmen kozmolojik kanıtın da sonuçta ontolojik delile dayandığıdır. Zira normalde bu kanıt, evrende bulunan hareket, değişim ve nedensellikten, sebepten hareketle ilk muharrik, ilk neden, ilk sebep düşüncesine ulaşmaktadır. Fakat delilde ortaya konulan akıl yürütme biçimi, nihayetinde zorunlu varlık düşüncesine dayanmaktadır. Aslında burada Kant'ın gözden kaçırdığı şey, zorunlu varlığın ontolojik kanıtın çıkış noktası iken, kozmolojik kanıtın varış noktası olmasıdır. Yani ontolojik delilde Tanrı zorunlu olarak var kabul edilip, sonrasında kabul edilen bu varlığın aklen mümkün olduğu gösterilmeye çalışılıyordu. Oysa kozmolojik kanıtta tek tek olgulardan hareketle bunları var eden zorunlu bir varlığa gidilmektedir. Bu nedenle Kant'ın kozmolojik kanıtın sonuçta ontolojik delile indirgendiğinden hareketle delilin doğru bir kanıtlama yöntemi olmadığı eleştirisi çok gerçekçi görünmemektedir. İkinci gerekçesi ise tecrübe edilen bir olgudan hareketle tecrübeyi aşan durumlarla ilgili yargıda bulunulamayacağıdır. Buna göre duyu deneyiminden, görünenden, tecrübe edilenler arasındaki nedensellik ilişkisinden çıkarılan sonuçlar aşkın alana uygulanamaz. Oysa kozmolojik kanıtta evrende bulunan sebep-sonuç ilişkisi aşkın alana aktarılarak Tanrı evrenin sebebi olarak gösterilmiştir. Kant açısından bu ilke sadece evrene uygulanabilir. Bu eleştiri biraz da onun düşünce sistemiyle alakalıdır. Bilindiği gibi o, varlığı numen ve fenomen alanın konusu olarak ikiye ayırmaktadır. Fenomen alan, görünen, deneyimlenen, tecrübe edilen alandır. Bu alanda akıl nedensellik ilişkisi kurarak açıklama yapabilir. Ancak deneyimin, tecrübenin, duyumun konusu olmayan numen alan için bu durum söz konusu değildir. Numen alan, onun pratik akıl dediği şeyin konusudur. Dolayısıyla fiziki alemde gerçekleştirilen akıl yürütme biçiminin numen alana uygulanması doğru değildir. Bu nedenle nedensellikten hareketle Tanrı'nın varlığı ispat edilemez. Kozmolojik kanıtın en önemli eleştirilerinden birisi de her şeyin nedeni varsa Tanrı'nın nedeninin ne olduğu sorusudur. Russell'ın dediği gibi, şayet nedensiz de bir şey olabiliyorsa neden evren Tanrı'nın kendisi olmasın ya da niçin nedenler silsilesini evrende değil de evrenin dışında bir varlıkta sonuçlandırıyoruz? Her şeyin bir nedeni varsa Tanrı'nın da nedeni olmalıdır eleştirisinde gözden kaçan şey, Hudus kanıtındaki akıl yürütmede yer alan birinci önermedir. Bu önermede var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır yargısı geçmektedir. Var olan her şeyin değil, var olmaya başlayan, varlığının başlangıcı olan için bir neden vardır. Yani mümkün varlıkların bir nedeni vardır denilmektedir. Tanrı ise mümkün varlık değildir. Zaten nedenli olan bir varlık Tanrı olamaz. Şayet Tanrı'nın varoluşunun nedeni olsaydı, bu varlık değil de bu varlığa neden olan Tanrı olurdu. Ayrıca bir varlığın nedeninin olduğunu söylemek, onun için başlangıç tayin etmek demektir. Başlangıcı olan varlık ise zorunlu varlık Tanrı olamaz. Tanrı en mükemmel olduğundan ezeli olmalıdır. Çünkü ezeli olan olmayana göre daha mükemmeldir. En mükemmel olduğundan nedenli de olamaz. Çünkü nedensiz olmak nedenliye göre daha mükemmeldir. O halde her şeyin bir nedeni varsa Tanrı'nın nedeni niye olmasın sorusu anlamsızdır. Ayrıca onu nedenli varlık olarak düşündüğümüzde bu, zorunlu varlığın sadece zamanın belirli bir geçmiş anında olduğunu varsaymak olur ki, böyle bir varsayım da varlıkların zorunlu varlıkla hiçbir ilgisinin olmadığı önceki bir zaman diliminin olmasını gerektirir. Bu ise zorunlu varlık açısından düşünülebilir bir durum değildir. Diğer yandan, neden evrenin kendisi değil de Tanrı ilk neden olsun veya neden Tanrı zorunlu varlık olsun da evren olmasın düşüncesinin altındaki temel varsayım, zorunlu varlığın zorunlu olmamasının da mümkün olduğu ve başka bir nedenin onu zorunlu varlık kıldığının düşünülmesi yatmaktadır. Yani bu iddiaya göre sanki mümkün varlıkların da mümkün olması dışında zorunlu olma olasılığı varmış, ancak bir neden onları mümkün, Tanrı'yı zorunlu kılmıştır. Başka bir deyişle, zat bakımından kamil ve sonsuz olan varlığın sınırlı ve eksik olması, eksik ve sınırlı olan varlığın da sonsuz ve kamil olmasının mümkün olduğu varsayımı düşünülmektedir. Böyle bir soruda ortaya çıkan yanılgı, Mutahhari'nin de belirttiği gibi, her sayının bizatihi kendi özünün aynı olması gibi, her varlığın da bizatihi kendi özünün aynı olduğu gerçeğinin unutulmasıdır. Öyleyse, şayet bir varlık kemali gereği nedene ihtiyaç duymuyorsa, ona hiçbir neden hiçbir şekilde etki yapamaz. Onu hiçbir neden var etmediği gibi, bulunduğu dereceye de hiçbir neden getiremez. Dolayısıyla düşünce tarihinde en çok tartışılan ilk neden, niçin ilk neden olmuştur sorusu anlamsızdır. Çünkü onun ilk neden oluşu varlığının özüdür. Bu, neden bir sayısı 1 oldu da 2 olmadı veya 2 sayısı niye 2 oldu da 8 olmadı sorusu gibi anlamsızdır. Zira 2'nin özü 2, 1'in özü de 1 olmayı zorunlu kılmaktadır. O halde varlık, onun özü olduğu, var olmadığı hiçbir zaman düşünülmediği için var olmasını sağlayacak bir nedene ihtiyaç yoktur. Zira başlangıçsız olanlar için neden düşünmek doğru değildir. her şeyin bir nedeni olduğundan hareketle. Zorunlu varlığın nedeni kim sorusu anlamsız, kendi içerisinde çelişik, makulü olmayan bir sorudur. Ayrıca zorunlu varlık olan Tanrı, ontolojik kanıtta gördüğümüz gibi mükemmeldir. Mükemmel ise her türlü eksiklikten, kusurdan münezzeh varlık demektir. Nedene ihtiyaç duymak ise eksikliktir. Öyleyse Tanrı mükemmel olduğuna göre o, hiçbir konuda olmadığı gibi var olmada da başka şeye ihtiyaç duymaz. Bu anlamda onun nedeninin, tasarlayanının düşünülmesi, düşünülen şeyin zorunlu varlık, Tanrı olmadığını gösterir. Ayrıca nedenli şeylerde öncelik sonralık ilişkisi vardır. Bu eleştiride temel varsayım, var olan her şeyin varoluşunun yokluktan sonra düşünülmesidir. Çünkü şayet var olan bir şeyin varlığı yokluktan sonra, yokluk onun varlığından önce olursa, böyle bir varlık kendisini var edecek nedene ihtiyaç duyar. Oysa bir varlığın yok olduğu zaman yoksa ve hep var olansa, onun için bir neden düşünülemez. İmkan kanıtında zorunlu varlıkta bu anlamda kullanılmaktadır. Sayfa 50, ayrım sonu.